Ayrım 24.
Kont'un eski sağlığına kavuşması, tuhaf huylarının yeniden ortaya çıkmasıyla belli oldu. Karısının da, benim de, hekimin de kendisine bakmayı beceremediğimizi, hastalığın ne olduğunu, tabiatını, acılarını, hangi ilaçların kullanılması gerektiğini hiçbirimizin bilmediğini söyleyip durmaya başlamıştı. Bilmem hangi kuruma aklını budalaca takmış bulunan Origet, sadece midesindeki yaraya dikkat etmesi gerekirken, kalkıp bir de hastanın kanında bir bozulma görüyordu. Bir gün bizi gözetlemiş ya da aramızda geçen şeyleri kavramış gibi şeytansı bir ifadeyle baktı bize, sonra gülümseyerek, "Evet sevgilim," dedi karısına. "Ben ölseydim elbette üzülecektiniz buna. Ama itiraf edin, sonucu da pekala katlanacaktınız, değil mi?" Kontes kocasını susturmak için gülümseyerek karşılık verdi. "Pembeler ve siyahlar giyinir, saray usulü yas tutardım." Hekim henüz iyileşme döneminde bulunan hastanın karnını tıka basa doldurmasını, ölçülü bir şekilde yemek yemesini öğütlemişti. Bu yüzden geçmişteki örnekleriyle kıyaslanmayacak kadar büyük ve dehşet verici bağırma, çağırma, inleme sahnelerine tanık olduk. Kontun mizacı hastalığı sırasında, deyim yerinde ise ne kadar uyumuşsa, şimdi de o oranda müthiş bir uyanma içindeydi. Kontes, hekimin öğütlerinden, hizmetçilerin bağlılığından güç alıyordu. Ben de bu mücadeleyi kocasını hakimiyeti altına alması için bir fırsat saydığımdan destekliyordum onu. Kocasına karşı koyma cesareti artmıştı. Onun çılgınlıklarına, bağırtılarına sakin bir tavırla göğüs gerdi. Onu olduğu gibi, yani bir çocuk gibi kabul ederek hareketlerine, küfürlerine katlanmaya çalıştı. Nihayet Kontes'in bu hastalıklı kafayı idare etmenin yolunu bulduğunu görmek mutluluğuna eriştim. Kontine bağırıp çağırıyor ama karısının sözünü dinliyordu. Hele çok bağırıp çağırmışsa mutlaka dinlediği görülüyordu. Bu yolla iyi sonuçlar aldığı halde Henriette bu zayıf, bu bir deri bir kemik, benzi dalından düşmek üzere olan bir hazan yaprağından daha solgun, elleri titrek, gözlerinin feri kaçmış ihtiyara baktıkça ağlıyordu bazı bazı. Ona karşı sert davranmış olmakla kendini suçluyordu. Doktorun izin verdiği ölçüyü aşarak yemek verdiği zaman kontun gözlerinde gördüğü sevinç parıltısına çok defa dayanamıyordu. Sonra bana ne kadar iyi davranıyorsa kocasına da o kadar iyi davranmaktaydı. Ama yine de aramızda yüreğimi sınırsız bir sevinçle dolduran bir fark gözetiyordu. Konta karşı yorulmak bilmez bir hizmet tavrı yoktu. Monsieur de Morzov üst üste birçok kapris yaptığı ve derdini kimseciklerin anlamadığından yakındığı zamanlarda ona baksınlar etsinler diye hizmetçilerini çağırmayı da pekala biliyordu. Kontes, Monsieur de Morzov'un iyileşmesinden dolayı Tanrı'ya şükür borcunu yerine getirmek için bir ayin yaptırtmak istedi. Kiliseye de benim kolumda girmek istedi. Alıp kiliseye götürdüm. Ama ayin sırasında onu orada bırakarak Monsieur ve Madame Chassel'i ziyarete gittim. Henriette öfkelenmişti bu hareketime. Dönüşte beni azarlamak istedi. "Bakın Henriette," dedim. "Ben ikiyüzlülük yapacak bir adam değilim. Boğulmakta olan düşmanımı kurtarmak için kendimi suya atabilirim. Sudan çıktıktan sonra ona ısınması için paltomu da çıkarıp verebilirim. Hatta onu bağışlayabilirim de. Ama bana yapılmış hakareti unutmadan..." Cevap vermedi. Yalnızca kolumu göğsüne bastırdı. "Siz bir meleksiniz," diye devam ettim sözüme. "Tanrı'ya karşı şükranınızı göstermek için dua ederken de samimiydiniz elbet. Barış Prensi'nin annesi kendisini parçalamak için üstüne saldıran insan sürüsünün elinden kurtarılmıştı. Kraliçe ona 'Ne yapıyordunuz?' dediği zaman şöyle cevap verdi. 'Onlar için dua ediyordum. Kadın böyledir işte. Bense bir erkeğim. Bütün erkekler gibi kusursuz olmaktan uzak bir yaratığım.' Kolumu şiddetle sarstı. "Kendinize iftira etmeyin," dedi. Belki de siz benden üstünsünüz. Evet dedim. Çünkü ben bir günlük mutluluk uğruna bütün bir ebediyeti verirdim. Ama siz? Gururla baktı yüzüme. Ama ben dedi. Sustum. Bakışlarındaki yıldırım vuruşundan sakınmak için gözlerimi yere indirdim. Ben diye devam etti. Hangi benden söz ediyorsunuz? Birçok benler hissediyorum ben bende. Bu iki çocuk da benden başka bir şey değil, dedi Jacques'la Madeleine'i göstererek. Felix dedi içler acısı bir sesle. Siz beni bencil biri olarak tanıyorsunuz galiba. Bana hayatını veren biri için bütün bir ebediyeti feda edebileceğimi mi sanıyorsunuz yoksa? Korkunç bir düşünce bu. İnsanın din duygularını örseliyor. Bu duruma düşen bir kadın bir daha belini doğrultabilir mi? Bu davranışıyla sağlayacağı mutluluk duyguları günahını karşılamaya yeter mi? Evet, işte sonunda size vicdanımdaki sırrı veriyorum. Bu fikir zihnimi sık sık kurcalamadı da değil. Ancak her seferinde kendimi ağır şekilde cezalandırmak yoluna gittim. Söz gelimi geçen gün sebebini öğrenmek istediğiniz gözyaşlarıyla ödemek kefaretini. Bu sözlerinizden alalade kadınların pek önemsemedikleri bazı şeylere sizin de değer verdiğiniz anlaşılmıyor mu? Oysa sizin bunlara... Sözümü kesti. Ah dedi, siz sanki daha mı az değer veriyorsunuz bunlara? Bu mantık karşısında akan sular dururdu. Peki öyleyse diye devam etti. Şunu bilmelisiniz ki, hayatı olduğum şu zavallı ihtiyarı bırakıp gitmek bayağılığını gösterecek göz vardır bende. Ancak dostum şu önümüzde yürüyen iki cılız yaratık ne olur o zaman? Jacques ve Madeleine'in babalarıyla beraber kalmaları gerekmez mi? Sorarım size. Ben buradan çıkıp gitsem, onlar bu çılgın adamın yumruğu altında 3 aydan fazla yaşayabilirler mi? Görevimi çiğnerken bunun sonucu sadece beni ilgilendirseydi, eşsiz bir gülümseme belirdi yüzünde. Ama iki çocuğumu ateşe atmak, öldürmek olmaz mıydı bu? Tanrım diye haykırdı. Ne diye böyle şeylerden bahsediyoruz sanki? Siz bir başkasıyla evlenin Felix, beni de bırakın öleyim. Bu sözleri öyle acı, öyle derin bir edayla söyledi ki aşkımın isyanını boğdu içimde. Siz yukarıda ceviz ağacının altında bağırdınız, ben de şu ak ağaçlar altında bağırdım. Hepsi bu. Bundan sonra tek kelime çıkmayacak ağzımdan diye karşılık verdim. Gözlerini gökyüzüne kaldırarak, cömert davranışlarınız beni mahvediyor dedi. Taraça'ya gelmiştik. Kontu orada bulduk. Güneşe karşı bir koltuğa oturmuştu. Bu bitmiş ve cılız bir gülümseme ile canlanmaya çalışan yüzü görünce aşkımın küller arasından çıkan alevleri sönüverdi. Taraça'nın korkuluğuna dayandım. Bu canlı cenazenin her zaman cılız iki çocuğu ve uykusuz geçirdiğim gecelerle solmuş, şu iki müthiş ayın korkularıyla, hatta belki sevinçleriyle zayıf düşmüş ama biraz önce aramızda geçen konuşma sahnesi dolayısıyla yüzüne aşırı ölçüde bir renklilik gelmiş karısıyla birlikte meydana getirdiği tabloyu seyrettim. Aralarından bulutlu bir güz göğünün gümüş ışınları sızan bu acıklı aile karşısında benliğimde ruhu bedene bağlayan bağların çözüldüğünü duydum. En güçlü güreşçilerin mücadelenin en kızışmış olduğu anda duydukları söylenen ve en cesur adamı korkak, inkarcı, birini dindar kılan, insanı her şeye, hatta en yüce şeylere, onura, aşka bile ilgisiz bırakan o ruh hüznünü, o bir çeşit deliliği o zaman kavradım. Çünkü kuşku insandan kendini tanıma imkanlarını kaldırır, hayata karşı bir tiksinti yaratır. Kişiliklerindeki zenginlikler yüzünden bilmem hangi tehlikeli dehanın pençesine düşmüş olan aşırı duyarlılıklı yaratıklar, sizi koruyacak yöneticiler, yargıçlar yok mu? Elini Fransız mareşallerinin asasına şimdiden uzatmış, cesur bir kumandan olduğu kadar da usta bir diplomat olan genç cüretkarın bu hale nasıl düştüğünü, şu karşımda duran katil herif haline nasıl geldiğini anladım. Bugün güllerle taçlanmış isteklerimin başka bir geleceği olabilir miydi? Sebebinden olduğu kadar sonucundan da ürkmüştüm bu işin. İnkarcılar gibi ben de bunun neresinde bir tanrı adaleti olduğunu soruyordum. Gözlerimden yuvarlanan iki damla yaşa engel olamadım. Madlen çocuk sesiyle, "Ben var Felix'ciğim," dedi. Ve Henriette de ruhumu gün ışığı gibi dolduran içten bir bakışla bu kara düşünceleri dağıttı. Bu sırada ihtiyar Seyiz Turz'dan bir mektup getirdi bana. Bu mektubu görünce tuhaf bir hayret çığlığı çıktı ağzımdan. Öyle ki Madame de Morzov da titredi. Resmi mühürle mühürlenmişti mektup. Kral beni çağırıyordu. Mektubu ona uzattım. Bir solukta okudu. "Gidiyor," dedi kont. Çölünü ilk defa güneşsiz gören Henriette de "Ben ne olacağım?" dedi. Hepimizi aynı şekilde sarsan bir şaşalama içine girdik. Çünkü birbirimizin hayatı için bu kadar zorunlu unsurlar haline geldiğimizi hiçbirimiz şu andaki kadar kuvvetli hissetmemiştik. Kontes'in sesi değişmişti. Artık her şeyden, hatta en ufak şeylerden bile bahsederken başka türlü çıkıyordu sesi. Birkaç teli kopmuş, birkaçı da gevşemiş bir çalgı gibi. Hareketlerine bir cansızlık gelmiş, bakışları parıltısını yitirmişti. Ne düşündüğünü, bana ne söylemesini rica ettim. "Düşünce mi kaldı bende?" dedi. Odasına götürdü beni. Kanepenin üstüne oturttu, çekmecesinin gözünü karıştırdı, sonra gelip önümde diz çökerek, "İşte," dedi, "bir yıldır dökülen saçlarım. Sizindir bunlar. Alın. Sebebini bir gün öğrenirsiniz." Usulca alnına eğildim. Yaklaşan dudaklarımdan kaçınmadı. Suçlu bir sarhoşluk duygusu, iç gıcıklayıcı bir zevk duymadan yüce bir duyarlılık içinde dudaklarımı alnına kondurdum. Şu anda her şeyi feda etmek mi istiyordu? Yoksa benim yaptığım gibi sadece uçurumun kenarına gitmekle mi yetiniyordu? Ama aşk onu bu yola sürüklemiş olsaydı böyle derin bir sükun içinde olur muydu? Bu inanç dolu bakışlarla bakar mıydı? Bana o lekesiz sesiyle, "Bana gücenmiyorsunuz ya," der miydi? Ve akşamüstü ayrıldım Kloşgard'dan. Benimle birlikte Fraspel yoluna kadar gelmek istedi. O ceviz ağacının altına gelince durduk. "Ne güzeldi şu vadi," diye bağırdım. "Peki ya şimdi?" diye sordu. "Şimdi siz ceviz ağacının altındasınız ve vadi ikimize ait," dedim. Başını önüne eğdi, orada vedalaştık. O Madeleine'le birlikte bir arabaya bindi, ben de başka bir arabaya binerek tek başıma uzaklaştım oradan. Paris'e gider gitmez bereket versin, bir sürü işin içine gömüldüm. Böylece hem kendimi unutmuş oluyor, hem de başkalarının gözünden uzak kalabiliyordum. Madame de Morzov'la düzenli olarak yazışıyor, olaylarla ilgili olarak tuttuğum günlüğü her hafta kendisine yolluyordum. O da ayda iki kere cevap yazıyordu bana. Yapayalnız ve işlerle dolu bir hayatım vardı. Bu hayat son iki hafta içinde çiçeklerden yeni yeni şiir demetleri yaptığım sıralarda orman köşelerinde gördüğüm kapalı, çiçek dolu meçhul yerlere benziyordu. "Ah, siz de seven bir insansınız. Kendinize böyle güzel ödevler bulun. Kilise her gün Hristiyanlara nasıl yeni yeni görevler yüklüyorsa öyle görevler bulun sizde. Roma dininin yarattığı koşullar büyük fikirlerin bir ürünü olmuştur. Umudu ve korkuyu sürdüren hareketlerin tekrarlanıp durması bu görevlere ruhta gitgide daha derin izler bıraktırırlar. Suları arttıran, onları toplayan, yüreği hep ferah tutan bu derelerde duygular gittikçe daha coşkun akar. Gizli bir inancın, tek bir aşkın düşüncesinin büyüdüğü, o tanrısal kaynağın tükenmez hazineleriyle hayatı verimli kılar. Orta çağı yeniden başlatan ve şövalyelik günlerini hatırlatan aşkım, bilmiyorum nasıl, herkesçe öğrenildi. Belki de kral ve Duc de Lenoncourt bu konuda ilk konuşan kimseler olmuşlardır. Etrafında pervane olan hayranlardan yoksun, yalnızlığı içinde büyük, bir görevin gereği olmadan seve seve sadakat gösteren bir kadına karşı bir delikanlının taparcasına beslediği romansı ve aynı zamanda sade, aşkın büyüsü bütün Saint Germain semtine herhalde bu yüksek çevreden yayılmış olsa gerekti. Salonlarda herkesin gözlerinin üstüme dikildiğini görüyordum. Bu ilgiden bayağı rahatsız oluyordum. Çünkü alçak gönüllü bir hayat sürmenin birçok üstün yanları vardır. İnsan bu hayatın tadını aldıktan sonra sürekli sahne önünde yaşamayı katlanılmaz bulur. Yalnız tatlı ve hafif renkler görmeye alışmış gözlerin parlak gün ışığı karşısında rahatsız olması gibi kuvvetli tezatlardan hoşlanmayan bazı ruhlarda vardır. Ben böyleydim. O sıralarda belki bugün şaşacaksınız buna ama azıcık sabredin hele şimdiki Felix de Vandenesse'nin garipliklerinin nereden geldiğini anlayacaksınız. Kısacası kadınlar bana karşı çok mültefittiler. Sosyete çevresi de iyi ve kibar davranıyordu. Duc de Berry'nin evlenmesiyle saray çevresi tam bir tantanaya kavuştu. Eski Fransız şenlikleri geri geldi. Ülke düşman işgalinden kurtulmuştu, refah yeniden başlıyordu. Eğlenceye, zevke imkan vardı. Mevkileriyle ün yapmış, zenginlikleriyle önem kazanmış kişiler Avrupa'nın dört bir köşesinden gelip Paris'e başka memleketlerdeki güzelliğin ve imkanların yanında onların Fransız zekasıyla çok daha inceltilmiş olarak bulunduğu bu zeka başkentine doluşuyorlardı. Kloşgard'dan ayrılalı 5 ay olmuştu. Kış ortasında koruyucu meleğimden umutsuz bir mektup aldım. Oğlu ağır bir hastalığa tutulmuştu. Gerçi bu hastalığı şimdi atlatmış bulunuyordu ama onlar ilerisi için tehlikeli bir durum olabileceği kaygısı içinde bulunuyorlardı. Hekim çocuğun ciğerlerine çok dikkat edilmesi gereğinden söz etmişti. Bu ciğer kelimesi bir kere tıp biliminin ağzından çıkmaya görsün. Ondan sonra bir annenin bütün günleri kararacak demekti. Jack'ın sağlığı düzelir düzelmez, daha doğrusu Kontes tam rahat bir soluk alacakken bu kez kız kardeşinin sağlığı kaygı verici bir durum almıştı. Madeleine, annesinin gösterdiği özenlerin boşa gitmediğini ispat eden bu güzel fidan, beklenen ama bu kadar zayıf bir bünye için pek tehlikeli olan bir krizi geçiriyordu. Kontes, Jack'ın uzun süren hastalığı yüzünden zaten bitkin bir hale gelmiş bulunuyordu. Bu yeni darbeye de göğüs verecek gücü kendisinde bulamıyordu. Bu iki sevgili varlığın sunduğu manzara, kocasının gittikçe artan hırçınlıkları karşısında iyice kayıtsız bırakıyordu onu. Böylece gittikçe daha bulanık olan ve iri çakıllı kumlar sürükleyen seller, kalbindeki en sarsılmaz umutları bile köklerinden söküp sürüklüyordu. Zaten kocasının zorbalığı karşısında kendini yeniden kapıp koyvermişti. O da kaybettiği üstünlüğü yeniden ele geçirmiş oluyordu böylece. Kontes şöyle diyordu mektubunda: "Bütün gücümü çocuklarım için harcarken bu gücü Monsieur de Morzov'a karşı da harekete geçirebilir miydim? Ölüme karşı mücadele ederken onun saldırıları karşısında kendimi savunabilir miyim? Bugün yalnız ve yıkılmış bir halde iki genç hüznün arasında yürürken hayata karşı önüne geçilmez bir tiksinti duymaktayım. Hayatta olduğu ancak bir ihtiyarın gözleri gibi çökük, güzel gözlerinden anlaşılabilen ve ne korkunç teşhis ki, hastalıklı bedeniyle tezat halinde ileri bir zekaya sahip olan Jack'ı taraçada böyle hareketsiz durmuş görürken ben hangi darbenin etkisiyle hissedebilirim? Hangi karşılık göstermeyi aklımdan geçirebilirim? O canlı, o uysal, o taptaze tenli, renkli Madeleine'i şimdi yanımda ölü gibi bembeyaz görünce saçları ve gözleri solmuş gibi geliyor bana. Bitkin bakışlarla bakıyor yüzüme, sanki vedalaşmak istiyor benimle. Canı hiçbir şey yemek istemiyor. Ya da herhangi bir şey yemek istese, öyle şeyler seçiyor ki ürküyorum. Masum yavrucak, içimde büyüdüğü halde bana bunu söylerken utanıyor. Çok çabalıyorum ama çocuklarımı bir türlü neşelendiremiyorum. İkisi de bana gülümsüyor ama bu gülümsemeler benim uğraşmalarımla elde edilen zoraki birer gülümseme oluyor. Benim okşamalarıma karşılık veremedikleri için ağlıyorlar. Çektikleri acılar onların ruhlarındaki her şeyi gevşetti. Hatta bizi birbirimize bağlayan bağları bile. Bu dediklerimden Kloş Gordon nasıl hüzünler içinde olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Monsieur de Morzov artık karşısına hiçbir engel çıkmadan hüküm sürüyor burada. Mektubun daha sonraki bölümünde de şöyle diyordu. Siz dostum benim, gururum benim. Beni hala seviyor musunuz? Beni bu cansız, nankör ve taş kesilmiş halimle de seviyor musunuz? Öyleyse çok seviyorsunuz beni. Varlığımın derinliklerinde kendimi her zamandan daha fazla tutkun hissettiğim, kızıl akşamlarının umuduna sabahların ışıklı meltemini yollamaya çalıştığım o ruhtan başka bir yerde yaşamadığım bir sırada, Eliza Bourbon Sarayı'nın salonlarında yarı sultan durumuna yükselmiş ünlü leydilerden birine rastladım. Çok büyük bir servet, fetihten beri bütün fertleri soylu kimselerle evlenmiş bir ailenin çocuğu olmak, İngiliz Ayan Meclisi'nin en ileri gelen simalarından bir ihtiyarla evlenmiş bulunmak, bütün bu üstünlükler bu kadının güzelliğini, inceliklerini, tavırlarını, aklını, büyülemeden önce göz kamaştıran parlak bir yanını biraz daha parıltılı kılan küçük ayrıntılardan başka bir şey değildi. Günün tapılan kadını olduğu ve başarıları için gerekli niteliklere, Bernadotte'nin deyimiyle kadife eldiven içinde demir ele sahip olduğu oranda Paris salonlarında büyük bir kudretle hüküm sürdü. İngilizlerin ne tuhaf insanlar olduklarını, kendileriyle henüz kendilerine takdim edilmemiş kimselerin arasına koydukları şu geçilmez Manş denizini, şu soğuk St. George kanalını bilirsiniz. İnsanlık onlar için üstüne basıp geçtikleri bir karınca sürüsünden başka bir şey değildir sanki. Yalnız kendilerince kabul edilmiş kimselere insan gözüyle bakarlar. Öbür insanların dilinden anlamazlar. Gerçi onların da gören gözleri, konuşan dudakları vardır ama o bakışlarda, o seslerde erişilmez İngilizlere. Onlar için bu insanlar yok gibidir. Bu yönden alınırsa İngilizlerin yasaların her şeyi yönettiği, hayatın her kesiminde her şeyin aynı biçimde göründüğü, erdemlerin belli saatlerde çalışmaya başlayan çarklar gibi işlediği, Britanya adasının canlı birer örneğini teşkil ederler.